الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Kitab-ı Tahara bölümünü bitirmiştik. Kitab-ı Tahara'dan sonra müellif Hafız İbni Hacer Rahimeullah Kitab-ı Salah bölümüne, namaz bölümüne başlıyor. Kitab-ı Tahara'dan sonra bu bölüme geçmesinin sebebi, taharet bölümü biliyorsunuz namazın sıhhatinin şartlarından bir tanesi de neydi? Taharetti. Bunu açıkladıktan sonra müellif namazla ilgili bölüme geçiyor. Namaz arkadaşlar, salah kelimesi lügatta dua anlamına geliyor. Lugatta dua anlamına geliyor. Ayet-i kerimede Allah-u Teala خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Onlar için ne yap diyor? Dua et. Burada lugattaki ayet-i kerimenin bu kısmında lugattaki manası kullanılmış. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Onlar için dua et. Yoksa buradan kasıt onlar için namaz kıl anlamına gelmiyor. İstilahi manasına baktığımız zaman namazın diyoruz ki tekbir ile başlayıp selam ile biten, kendine has söz ve fiillerden oluşan bir ibadettir diyoruz. Tekbir ile başlayan, teslim ile, selam ile biten, daha sonradan ne diyoruz? Kendine has söz ve fiillerden oluşan ibadete ne diyoruz arkadaşlar? Namaz diyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar namazı İslam'ın şartlarından, değil mi? İslam'ın rükünlerinden olarak sayıyoruz. Bununla ilgili birçok hadis-i şerifte bunu görmekteyiz. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki Buniyel İslamu ala khamsin Şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka ve savmu ramadan ve haccul beytillahil haram. Değil mi? Birinci olarak ne diyoruz? İslam'ın ilk rüknü ne? Şehadeteyn dediğimiz Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah olmadığına, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek. Ondan sonra ikinci mertebede ne geliyor arkadaşlar? Namaz geliyor. Yine başka bir hadis-i şerife baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e gönderdiği zaman diyor ki öncelikle insanlara ilk davet edeceğin, ilk çağıracağın şey ne olsun? İlk davet edeceğin, ilk çağıracağın şey şehadeteyn olsun, değil mi? Eğer buna itaat ederseler, senden bunu kabul ederseler onlara bildir ki Allah-u Teala onların üzerine bir gün içinde 5 vakit namazı farz kıldı. Yine bu hadis-i şeriften de anlıyoruz ki şehadeteyn'den sonra İslam'ın şartlarında en önemlisi namaz olduğunu görüyoruz. Yine namazın faziletine delalet eden bazı durumlar var. Yine bunları da fayda olarak ne yapalım? Burada zikretmiş olalım. Öncelikle birinci olarak baktığımız zaman Allah-u Teala bu ibadeti arada hiçbir vasıta olmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz kıldığını görmekteyiz, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkartıldığında Allah-u Teala hiçbir aracı olmadan bu ibadeti bu ümmete farz kılmış. Bunun dışındaki ibadetlere dönüp baktığımız zaman hepsinin Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, değil mi? Bir aracı vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz kılındığını görüyoruz. Yine Allah-u Teala bu ibadeti beşerin ulaşabileceği en üst makamda farz kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseldiğinde 7. kat semaya ulaştığında, değil mi? Allah-u Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ibadeti farz kıldığını görüyoruz. Yine bu ibadetin ilk başta 50 vakit olarak bu ümmetin üzerine farz kılındığını biliyoruz. 50 vakit olarak. Bu ibadetin bir gün içinde 50 vakit farz kılınması Allah-u Teala'nın bu ibadeti ne kadar çok sevdiğini, namaz ibadetini ne kadar çok sevdiğine delil olarak ne yapabiliriz? gösterebiliriz. Bunun akabinde daha sonradan 5 vakite kadar bu farziyet indiriliyor. Ama ecir olarak kaç vakit? 50 vakit ecri olduğunu görüyoruz. Yine İslam'da hiçbir ibadetin terki arkadaşlar küfür olarak görülmemiş. Ama namazın terki küfür olarak görülmüş. Abdullah bin Şakik rahimeullah tabiinden diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri namazın terkinden başka hiçbir ibadetin terkini küfür olarak görmezlerdi. Bunu söyleyen kim arkadaşlar? Abdullah bin Şakik kimden? Tabiinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine yetişmiş. Onlardan bu ilmi öğrenmiş. Kimse diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri namazın terkini yani namazdan başka hiçbir ibadetin terkini küfür olarak görmezlerdi. Yalnızca namazın terkini küfür olarak görürlerdi diyerek bize aktarıyor. Yine bu ibadete baktığımız zaman bir gün ve bir gecede 5 vakit olarak üzerimize farz kılınmış bir ibadet dedik. Diğer ibadetlere baktığımız zaman yine İslam'ın şartlarından zekatın, orucun senede birer kez farz olduğunu, haccın ise ömürde bir kez farz olduğunu ama namaz ibadetine dönüp baktığımız zaman her gün ve her gün içinde 5 kez üzerimize farz olduğunu görmekteyiz. Yine hangi hal olursa olsun kişinin bu ibadeti aklı yerinde olduğu sürece terk edemeyeceğini de buna delil olarak gösterebiliriz. Değil mi? Bir insan mesela düşünün abdest almaya güç yetiremiyorsa ona ne deriz? Teyemmüm al. Teyemmüm de alamıyorsa o zaman olduğun hal üzerinde namazını kıl deriz değil mi? Veyahut da bir adam kıbleye dönmeye gücü yetmiyorsa adam felçli. Yattığı yerden hareket edemiyor. Ona ne deriz? Olduğun hal üzerine namazını kılabilirsin. Yani bir insanın aklı kendisinde olduğu sürece, akıl sahibi olduğu sürece hiçbir durum yok ki biz o insana namaz senden düşer, artık kılmayabilirsin diyemiyoruz. Aklın sende olduğu sürece, isterse necaseti temizleyemeyecek bir durumda olsan, abdest alamayacak bir durumda olsan, kıbleye doğru dönemeyecek bir durumda olsan, buna rağmen olduğun şekilde ne yapıyoruz? Namazını olduğun hal üzerine eda etmesini söylüyoruz. Yine arkadaşlar namaz ibadeti dedik ki şehadeteyninden sonra gelen en önemli bir ibadet olduğunu söyledik. Ve bunun terki ile ilgili ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafı var. Öncelikle ilim ehli şurada ittifak etmişler. Bütün ilim ehli diyor ki bir insan namazın farziyetini inkar ederse, yani namazın farz olmadığını söylerse, ümmetin icmasıyla o insan nedir? Kafirdir. Bunda şek şüphe yok. Peki bir insan tembelliğinden dolayı, önemsemediğinden dolayı namazı terk ediyorsa bu insanın hükmü nedir? Biraz önce de tabiinden rivayeti aktardık. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri namazın terkinin dışındaki hiçbir ibadetin terkini küfür olarak görmezlerdi. Buradan kasıt ne? Hükmünü inkar eden mi? Yoksa tembelliğinden dolayı, üşengeçliğinden dolayı, önemsemediğinden dolayı namazı terk edenlerden mi bahsediliyor? Yani namazı tembelliğinden dolayı, üşengeçliğinden dolayı terk edenlerden bahsediliyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bu konuyla ilgili ilim ehlinin iki görüşe ayrıldığını görüyoruz. Ahmet İbni Hanbel, İshak bin Rahoya ve bunun gibi birçok alim namazın terkini küfür olarak görüyorlar. Yani İslam milletinden çıkartan namazın terkini küfür olarak görüyorlar. Yine bununla ilgili delil getirdikleri bazı ayetler, bazı hadis-i şerifler var. Bunlara kısaca ne yapalım? Değinelim. Müddessir suresinde arkadaşlar 40 ile 49. ayetler arasında mealen şöyle buyuruluyor. Onlar cennetler içindedirler. Yani müminlerden bahsediliyor. Onlar cennetler içindedirler. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Diye uzaktan uzağa sorarlar. Cehennem ehline ne yapıyorlar? Uzaktan uzağa sizi bu cehennem ateşine sokan nedir diye sorarlar. Onlar cevap verirken ne diyorlar? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yine yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Burada cehennem ehlinin özelliklerinden bahsederken, değil mi Allahu Teala? Onlar kendilerini nasıl vasfediyorlar o insanlar? Namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Bu aynı zamanda ahiret gününü de inkar ediyorduk. Ki Allahu Teala burada ahiret gününü inkar eden, yani inkarla ilgili bu sıfatla namaz kılmayanları da ne yapmış? Aynı çerçevede topladığını görüyoruz. Yine ayetin sonunda artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Biz ehli sünnet olarak biliyoruz ki eğer bir insan Müslümansa, müminse, fasık dahi olsa şefaat edenlerin şefaati o kimseye ne yapacaktır? Fayda verecektir. Yalnızca şefaat edenlerin şefaati kime fayda vermez? Müşriklere, kafirlere fayda vermeyeceğini söylüyoruz. Diyorlar ki bu ayetinden de yola çıkarak biz namaz kılmayanları nereye koyarız diyorlar. Cehenneme kafirlerle birlikte aynı hükme, aynı duruma sokarız. Yani namazın terki insanı İslam milletinden çıkartan bir küfürdür diyorlar. Yine başka bir ayet-i kerimede, Tövbe suresi 11. ayet-i kerimede فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَى فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Eğer onlar tövbe ederler, namazlarını kılar ve zekatlarını verirseler sizin dinde kardeşlerinizdir. Onlar kim? Müşrikler, kafirler. Eğer tövbe ederseler, namazlarını kılar, zekatlarını verirseler dinde sizin nedir? Kardeşlerinizdir. Ayetin mefhumuna baktığımız zaman onlar tövbe ettiklerinde, namazlarını kıldıklarında, zekatlarını verdiklerinde bizim neyimiz oluyorlar? Kardeşlerimiz. Peki bunları yerine getirmezseler? O zaman bizim kardeşimiz olmuyor, değil mi? Ayetin mefhumu bize neyi gösteriyor? Namazı kılmadıkları zaman, zekatı vermedikleri zaman veyahut da tövbe etmedikleri zaman bizim dindeki kardeşlerimiz olmadığını söylüyor. Peki o zaman birisi bize derse ki bu ayet sizin aleyhinize hüccettir. Yani diyorsunuz ki namazın terki küfür, değil mi? Bu ayeti kerimede zekat da namazla birlikte zikrediliyor mu? Zikrediliyor. Peki biz ne diyoruz? Zekatı vermemek namaz gibi küfürdür diyor muyuz? Demiyoruz. Peki burada bu zekatı neyle bu ayetin hükmünden çıkartıyoruz? Şimdi birisi diyor ki sana, diyor ki sen namazın terkini ne dedin? Küfür. Ayeti delil getirdin. Namazla birlikte zekat da bu ayetin kapsamında. Ama diyorsun ki zekatı vermeyen dinden çıkmaz. Günahkar olur ama dinden çıkmaz. Yani o zaman neye göre bu ayeti delil getiriyorsun? Bu o zaman senin lehine değil, aleyhine hüccettir. Derse nasıl bir cevap vermemiz gerekiyor bu insana? Diyoruz ki arkadaşlar, Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki, zekatı vermeyen kimseler o zekatları vermedikleri o mallar diyor, cehennem ateşinde kızdırılır. O paralarla, o mallarla onların diyor alınları, yanları ve sırtları dağlanır. O paralarla. Cehennem ateşinde kızdırılıyor ve bunlarla alınları, yanları ve sırtları kızdırılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her soğuduğunda yeniden cehennem ateşinde diyor o mallar yeniden tutuşturulur, ısındırılır. Ve diyor bu 50 bin sene uzunluğunda bir güne tekabül eder. Yani bu şeyin cezası, zekatı vermemenin cezası 50 bin sene uzunluğunda bir gün düşünün. Ona tekabül eden bir ceza. Sürekli cehennem ateşinde kızdırılıyor. Soğuduğunda ne yapıyor? Yeniden tekrar cehennem ateşinde kızdırılıyor. Yine ayet, hadis-i şerifin devamında diyor ki kullar arasında hükmedilene kadar bu devam eder. Sonra herkes yolunu görür. Ya cennete giden bir yoldur ya da cehenneme giden bir yoldur. Hadis-i şerifin son kısmına baktığımız zaman yani kişi bu cezasını çektikten sonra ya bu kimsenin gideceği yol cehennemdir ya da bu kimsenin gideceği yol cennettir. O zaman bu hadis-i şerif dedik ki Sahih Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu bize aktarmış. Bu hadisin metninden biz neyi anlıyoruz? Demek ki zekatın terki büyük günahlardandır. Kişi cezasını çektikten sonra ne yapar? Yoluna gider. Eğer cehennemliklerdense, cehennemliklerden, eğer cennet ehlindense, muvahhidse, cennet ehlinden olur. Demek ki zekatı biz bu hadiste ne yapıyoruz? Bu ayetin kapsamından çıkartıyoruz. Bize böyle bir soru soran ne deriz? Bu şekilde bir açıklamasını yapmış oluruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, beynel raculi ve beynel kufri evişşirki terkus salah. Kişi ile şirk veyahut da küfür arasında namazın terki vardır. Kişi ile küfür ve şirkin arasında ayırıcı bir unsur var değil mi? Neymiş o?
Namaz.
Namazmış. Kim onu terk ederse bu ayrımı aşmış, öbür tarafa ne yapmış olur? Geçmiş olur. Bu hadis-i şerif nerede arkadaşlar? Sahih Müslim'de. Yine İmam Ahmed'in, İmam Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn-i Mace'nin bize aktardığı hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki اَلَحْدُ الَّذ۪ي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَسْصَلَةِ. Onlar ile bizim aramızdaki fark, onlardan kastı ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in? Kafirler. Onlar ile bizim aramızdaki fark namazdır. Onlar ile bizim aramızdaki fark namazdır. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Kim onu terk ederse kafir olur. Yani hadis-i şerife döndüğümüz zaman, ayetlere döndüğümüz zaman namazın terkinin küfür olduğunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Bununla birlikte dedik ki ilim ehlinin bu konuda ihtilafı var. Yine cumhura baktığımız zaman, yani diğer üç mezhep imamına baktığınız zaman namazın terkini küfür olarak görmüyorlar. Diyorlar ki namazın terki, eğer bir insan namazı terk ediyorsa büyük günahkarlardandır. Cezasını çektikten sonra ne yapar? Diğer günahlarda olduğu gibi, eğer cennet ehlindense yine cennete gireceğini söylüyorlar. Yine baktığımız zaman arkadaşlar Şafii mezhebi ve Maliki mezhebine dönüp baktığımız zaman diyorlar ki bir insan namaz kılmıyorsa tövbeye çağrılır. Eğer diyorlar tövbe etmez ise, tövbe ederse ne yapılır? Artık hakkı görmüştür. Yolu açılır, hani devam eder. Eğer diyorlar tövbeye çağrılır, tövbe etmez ise haddi aştığı için boynu vurulur. Bu şekilde ne yapılır? Bu dünyada yaşamasına son verilir. Namazın terkini küfür olarak görmüyorlar ama cezasını ne olarak görüyorlar? Tövbeye çağrılır. Tövbe etmez ise haddi aştığı için boynu vurulur. Hangi mezhep bu? Şafii ile Malikilerde. Hanbeliler ne diyorlar? Diyorlar ki tövbeye çağrılır. Tövbe etmezse boynu vurulur. Ama diyorlar haddi aştığı için değil. İslam milletinden çıktığı için. Hanefilere dönüp baktığımız zaman diyor ki tövbeye çağrılır. Sonra ne yapılır? Hapsedilir. Namaz kılana kadar ne yapılır? Dövülür o kimse. Yani baktığınız zaman namazın terki genel olarak dört mezhepte de ne olarak görülüyor arkadaşlar? Yani basite alınacak, basite alınan bir durum değil. Hatta dediğimiz gibi Hanbeli mezhebine baktığımız zaman ki racih olarak bu görüşü görüyoruz. Namazı terk eden kimsenin hükmü nedir arkadaşlar? Dinden çıkmıştır. Peki bir insan bazen namaz kılıyorsa, bazen de namaz kılmıyorsa bu adam da o sınıfa sokuyor muyuz? Yine ilim ehli arasında ihtilaflı bir konu. Yine bazı ilim ehlinden diyor ki bir insan bir vakit namazı dahi kasten bile bile hiçbir özrü, şer'i bir özrü olmadan terk ederse diyorlar bu hüküm kapsamına girer. Yine bazı alimlere dönüp baktığımız zaman iki namaz diyen var. Bazı alimlere dönüp baktığımız zaman işte iki cem edilen namazı, yani öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı terk ederse, yani ilim ehlinin bu konuyla ilgili birçok görüş olduğunu görüyoruz. Ve bu konuyla ilgili Şeyh Hüseyin Rahimullah şöyle bir tafsilat getiriyor. Diyor ki eğer bir insan bazen namaz kılıyor, bazen namaz kılmıyor ise biz bu adama bu insan namazı terk ediyor, ebedi cehennemliktir ne yapamayız? Diyemeyiz. Asıl itibariyle bu adam İslam sınıfı, İslam çerçevesi dahilindedir. Ancak bunu çıkartmamız için elimizde ne olması gerekir? Apaçık bir delil olması gerekir. Biraz önce zikrettiğimiz ayetler, hadis-i şerifler ne ile alakalı? Namazı terk eden. Buradan kasıt diyor, külliyen. Yani bir adam hiç namaz kılmıyorsa bu adama kafir deriz diyor. Ama bir insan bazen namaz kılıp bazen terk ediyorsa veya gün içinde işte adam öğleyi ikindiyi kılıyor, arada akşamı sektiriyor, kaza ettiriyor onu. Ondan sonra işte ne bileyim yatsıyı kılıyor. Ertesi gün sabah namazını kılamıyor. Hani bir normal şartta namazı kılıyor veyahut da kılmıyor. Bu arada gidiyorsa biz bu adama namazı terk ediyor hükmünü. Ne yapamayız? Veremeyiz diyorlar. Allahu alem, yani racih olan görüşte inşallah budur yani. Şurası bizi ilgilendiriyor Latif abi. Güzel bir soru sordun. Bize öncelikle bizi ilgilendiren kısım şurası. Yani biz bir, eğer bir insana bu hükmü veriyor isek, yani bu insanın kafir olduğuna inanıyorsak, bizim onunla olan muamelemiz ne olacak? Yoksa bu adam ebedi cehennemlik mi, ebedi cennetlik mi? O kısım Allah'la onun arasında. Oraya biz hükmetmiyoruz. Orası daha doğrusu bizi ilgilendirmeyen kısım. O Rabbi ile kulu arasındaki bir durum. Bizi ilgilendiren kısım şurası. Şimdi eğer biz bu adamı namazı terkinden dolayı kafir olarak görüyorsak, o zaman bu insanla ilgili muamelemizde neler gerekiyor? Buna da zaten şimdi buna değineceğiz. Diyoruz ki eğer bu insan namaz kılmıyorsa, biz bu insanı kafir olarak, namazı terkinden dolayı kafir olarak görüyor isek, bu görüşü alıyor isek, eğer bizim bir kızımız varsa, akrabamız, tanıdığımız varsa bu adamla evlendiriyor muyuz? Evlendirmiyoruz. Müslüman bir kızı kafir bir adama veriyor muyuz? Vermiyoruz. Değil mi? Peki bu adam evlenmişse, evlendikten sonra namazı terk ettiyse, o zaman biz ne diyoruz? Artık bu kadın, bu Müslüman kadın namazını kılan, o adamın kadını, hanımı, artık o adamın hanımı olamaz. Aradaki nikah ne yapar? Düşer. Eğer İslam milletinden çıkarsa, veyahut da şu anda düşünün, bir Yahudi, Hristiyan veyahut da bir müşrik veya bir ateist gelse, Müslüman bir kızla evlense, biz bu nikah sahih diyor muyuz? Demiyoruz. Aynı şekilde bu şekilde namazı terk eden bir insan, eğer kafir olan görüşü alıyor isek ne diyoruz? Eğer bir insan namazı terk ettiyse, namazı kılmıyor ise artık hanımı ondan ne olur? Düşer. Boş olur. Yine aynı şekilde diyoruz ki bir insan kafirse, oğlu Müslümansa babasından miras alır mı? Almaz. Peki tam tersini düşünelim. Çocuk kafir, baba Müslüman. Baba çocuğun şeyinden alır mı? Malından. O da almaz. Yani Müslüman kafire miras bırakmaz. Kafir de Müslümana miras bırakmaz. Yine bu görüşe baktığımız zaman diyoruz ki bu insan Müslüman olarak ölmedi ise bu insanı biz ne yapmayız? Yıkamayız. Bu insanı kefenlemeyiz. Bu insanın namazını kılmayız. Aynı zamanda Müslüman mezarlığına gömmeyiz. İntihar etmek bu başka bir şey. Yani bunlar büyük günah kapsamına giriyor. Onun cenazesi kılınır, yıkanır, Müslüman mezarlığına koyulur. Tabii namazı tamamen terk eden, bu hükmü altına giren kimseler için.
İkinci kılmadı, karı boş oldu. Akşamı kıldı, tekrar onu oldu. Öyle bir şey olmaz yani.
Yani burada... yani burada ne yapmaya çalışıyoruz aslında? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İlim ehli arasında... Dedik ya en başından beri ihtilaflı bir mesele. Kafir diyenler var, büyük günah diyenler var. Sonra kafir diyenler kendi arasında bir vakit kılmazsa kafir diyen var, iki vakit kılmazsa kafir diyen var, komple terk ederse kafir diyen var. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Namaz öyle bir ibadet ki arkadaşlar, biraz önce de yine sahabeden o eseri aktarmıştık. Düşünün bak, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabeleri namazın terkinden başka hiçbir ibadeti küfür olarak görmüyorlardı. Yani bu üzerinde gevşeklik, tembellik yapılacak bir ibadet değil. Yani eğer bu tarafın görüşü doğruysa senin ebedi cehennemliklerden olma ihtimalin bile var değil mi? Yani öbür dünyada Firavun'la, değil mi, Ebu Cehil'le haşrolunma ihtimalin de ne? Ki kuvvetli bir ihtimal olduğunu da bunu aktarıyoruz. Böyle bir ihtimal dahilinde olduğunu insanın ne yapması lazım? Görmesi lazım. Namazı hiçbir şekilde basite almayıp en iyi şekilde eda etmesi gerekiyor diyoruz. Daha sonradan bu giriş bölümünden sonra arkadaşlar, Kitab-ı Salah'ta ilk babımız Babul Mevakit. Yani namaz vakitleri babı. Namaz vakitleri babı. Baktığımız zaman arkadaşlar mevakit, mikat kelimesinin çoğulu. Mikat da vakitten geliyor. Vakit de zaman anlamında kullanılıyor. Değil mi? Vakitten kastımız ne? Zamandan bir dilim olduğunu görüyoruz. O zaman namazı kılmak için şeriatın bize belirlediği vakitler var. Yine ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman arkadaşlar اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmış bir ibadettir. Demek ki namaz ibadeti o zaman bizim üzerimize farz kılınmış bir ibadet. Bu aynı zamanda bize belirli vakitlerde kılınmış, farz kılınmış bir ibadet olduğunu bu ayeti kerimeden de anlıyoruz. Yine bunun hikmetine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, gün içinde kıldığımız 5 vakit namazın farzlarını, üzerimize farz olan rekatları topladığımız zaman kaç yapıyor? Sadece farzlardan bahsediyorum. Sünnetlerini kılarsan ecri var, kılmazsan 17. Değil mi? 17 rekat namaz var. Eğer Allah-u Teala bu 17 rekat namazı bize bir vakitte farz kılmış olsaydı ne yapardık? Bunu eda etmekte zorluk çekebilirdik. Yani 17 rekatı bir anda kılman gerekiyor. Üzerine farz olan düşün mesela. Sabah namazı vaktinde bütün namazlar oraya toplanmış farziyeti. 17 rekatı bir kere de kılman gerekiyor. Yani bu insana zor gelen bir durum. Ağır gelebilir değil mi? Aynı zamanda yine öbür açıdan baktığın zaman bu 17 rekatı bir anda kılsan günün geri kalan kısmını ne yaparsın? Gaflet içinde kalabilirsin. Ama Allah-u Teala'nın hikmetinden dolayı belli vakitlere gün içinde bunu bölmüş ki günün her vaktinde ne yapıyoruz? Bir vakit geçtiği zaman diğer vakitte Allah-u Teala'ya ibadet etmemiz gerektiğini, kulluğun önemini algılıyoruz. Onu unuttuğumuz zaman dünya ile meşgalesinde boğuştuğumuz zaman bir sonraki vakit bize yeniden değil mi? Kul olduğumuzu, Allah'ın huzurunda zelil olduğumuzu ne yapıyor bize? Hatırlattığını görüyoruz. Peki namaz vakitleri 5 tane olduğunu söyledik. Bunlar neydi? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları. Bunlar Arapça'da ne diyoruz? Fecir, sabah namazı, zuhur, öğle namazı, asır, ikindi, magrib, akşam, işa, yatsı namazı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine müellifin namaz bölümüne namaz vakitleri babıyla başlamasının sebebini de şu olarak açıklıyoruz. Yine namazın şartlarından olduğunu söylüyoruz değil mi? Vaktin girmesi. Ve bu namazın şartlarından en önemli şartlardan bir tanesi de vaktin girmesi olarak görüyoruz. Çünkü bazı şartlar belli başlı durumlarda insanın üzerinden düşebiliyor. Değil mi? Mesela taharet şartı. Eğer su bulamıyorsan, teyemmüm yapamıyorsan olduğun hal üzerine kılabiliyorsun. Ama diyoruz ki vakit girmeden öğle namazını kılma gibi bir ihtimalin var mı? Hiçbir vakitte ne olursa olsun hani vakit girmeden o namazı ne yapamazsın? Kılamazsın. Cem edilen namazlardan bahsetmiyoruz. Yani ikindiyi öğle vaktine alabilirsin. Ama saat 10'da öğle namazını, saat 10'da ikindi akşam yatsı namazını kılabilir misin? Kılamazsın. Bu konuyla ilgili de dedik ki en önemli şartlardan bir tanesi olduğu için müellif de Kitab-ı Salah namaz bölümüne öncelikle namazın vakitleri bölümüyle ne yapmış? Başlamış diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri arkadaşlar mücmel olarak genel vasıflarıyla geliyor. Yani baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de öğle namazının vakti şuradan şuraya kadardır, ikindinin işte böyle akşamın, yatsının, sabah namazının diye bu şekilde bir tafsilat görmüyoruz. Bununla ilgili İsra suresinde 78. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar yani belli vakitlerde namaz kıl bir de sabah namazını çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman genel olarak bize bir belli bir vakitlerden bahsediyor. Ama hangi namazın hangi vaktiyle olduğunu değil mi? Bu ayet-i kerimeden ne yapamıyoruz? Çıkartamıyoruz. Yine başka bir ayet-i kerime Rum suresinde. Haydi siz akşama ulaştığınızda akşamla yatsı vaktinde sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, yani namaz kılın ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine bu ayet-i kerimeye de dönüp baktığımız zaman ne yapamıyoruz? Namaz vakitlerinin tam ne zaman başlayıp ne zaman bittiği ile ilgili bize kesin bir bilgi vermiyor. Ama sünnete dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, sünnet bize ne yapıyor? Bu mücmel olan ayetleri tafsirli bir şekilde bize açıklıyor. O zaman sünnetin de ne kadar önemli bir kaynak olduğunu bir kez daha ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlamış oluyoruz. Günümüzde bazı insanlar ne yapıyorlar? Mealciler dediğimiz. Sadece ayetler bize yeter. Sünnetleri ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Ama biz Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri anlayabilmemiz için nereye dönmemiz gerekiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönmemiz gerekiyor. Bugünkü ilk hadisi şerifimiz arkadaşlar, ki bu hadis-i şerifle bugün yetineceğiz. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal vaktu zuhri izâ zâletiş-şemsu ve kâne zillu'r-raculi ketûlihi mâ lem yahdur vaktul asri ve vaktul asri mâ lem tasfarra'ş-şemsu ve vaktu salâti'l-magribi مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعُ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öğle namazının vakti güneşin meyletmesiyle başlar ve kişinin gölgesi kendi boyuna kadar olup ikindinin vakti girinceye kadar devam eder. İkindi namazının vakti güneş sararıncaya kadar, akşam namazının vakti şafak kayboluncaya kadar, yatsı namazının vakti ise gecenin orta yarısına kadardır. Sabah namazının vakti de tan yerinin ağarmasından güneşin doğuşuna kadardır. Hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Burayda radıyallahu anhudan yine İmam Müslim'in rivayetinde ikindi namazı vakti için güneş daha bembeyaz parlaktı ifadesi bulunuyor. Yine Müslim Ebu Musa'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte ikindi vakti için güneş daha yüksekti ifadesi kullanılıyor. Yani bu son iki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdiğinde sahabeler güneşin durumundan bize ne yapıyor? Aktarıyor. Hadise dönüp başına döndüğümüz zaman Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Vaktu zuhri izâ zâletiş-şems. Öğle namazının vakti nedir? İzâ zâletiş-şems. Zeval vakti diyoruz. Zeval vakti ne demek arkadaşlar? Zeval. Ha, güneşin en tepede olup artık batıya doğru, yani batmaya doğru ne yapması? Meyletmesi. Çünkü güneş buradan doğudan doğdu ve en yüksek noktaya ulaştı. Buradan sonra ne yapıyor artık? Batıya doğru meylediyor. Yani zeval, zalet yani meyletmesi anlamına geliyor. O zaman öğle namazının vakti zevalden sonra güneş batıya doğru meyletmeye başladığında öğle namazının vakti ne oluyor arkadaşlar? Vaktinin girmiş olduğunu görüyoruz. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَتُولِهِ Kişinin gölgesi kendi boyuna denk oluncaya kadar. Demek ki öğle namazının vakti zevalden sonra başlıyor. Değil mi? Bir de şunu hatırlatmak gerekiyor. Güneş en tepede olduğu zaman gölgesi ne oluyor? Yeryüzündeki sıfırlanıyor. Ondan sonra meylettikten sonra ne oluyor? Bu gölge uzuyor. Peki öğle namazının vakti nereye kadar? Kişinin gölgesi kendi boyuna oluncaya kadar. Demek ki kişinin gölgesi kendi boyuna ulaşınca öğle namazının vakti ne oluyor arkadaşlar? Çıkıyor. O miktara ulaştığı zaman hangi vakit başlıyor? İkindi namazı başlıyor. Demek ki o zaman öğle namazı zevalden sonra güneş batıya doğru meyletmesiyle başlıyor. Ve kişinin gölgesi veyahut da dikilen çubuğun nesnenin neyse onun gölgesi kendi boyuna ulaştığı zaman öğle namazının vakti orada çıkıyor. Bunun çıkışı ikindi namazının vaktinin girdiğine delalet ediyor. Daha sonradan baktığımız zaman ikindi vaktiyle ilgili vaktul asri ma lem tasfarra şemsu. İkindi namazının vakti de güneş sarı şeklini aldığında ikindi namazının vakti ne oluyor arkadaşlar? Çıkıyor. Buradaki sarılıktan kastımız ne? Güneş normalde öğlenliğin baktığımız zaman, gözümüze baktığımız zaman çıplak gözle bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Bir parlaklık oluyor değil mi? Gözümüze alıyor. Daha sonradan güneş batmasına yakın bir vakit kala artık sararıyor. Ve çıplak gözle de ne yapabiliyoruz? Bakabiliyoruz. Diyoruz ki ikindi namazının vakti nereye kadar? Güneş sararıncaya kadar diyor bu hadis-i şerifte. Ama başka bir hadis-i şerifte diyor ki اَنَّمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْاَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْاَصْرِ Yine Bukhari'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim güneş batmadan bir rekatı eda ederse ikindi namazını eda etmiş olur diyor. Yani burada ne hadis-i şerifte ne bize aktarılıyor? Güneş batıncaya kadar, batmadan önce eğer bir rekatı yetiştirdiysen o zaman ikindi namazına ne yapmış oluyorsun? Yetişmiş oluyorsun. Bu konuyla ilgili de ilim ehlinin görüşü şu konuda, şu şekilde arkadaşlar. Diyorlar ki ikindi namazının iki tane vakti var. İkindi namazının iki tane vakti var. Birincisi ihtiyari vakit. Yani her şeyin mislinin, yani her şeyin boyunun kendine denk olduğu vakitten güneş sararıncaya kadar olan vakit ihtiyari vakit. Yani bu zaman zarfında ne yapabilirsin? Namazını eda edebilirsin. Ama bundan sonra güneşin batışına kadar olan vakit daruret vakti diyorlar. Yani özür sahipleri ne yapabilir? Şer'i olarak namazını bu vakitte ertelemeye şeriatın izin verdiği kimseler bu vakitte ne yaparlar? O namazı eda edebilirler. Ama hiçbir özrü olmayan insanlar namazı buraya ertemelerinden dolayı ilim ehli diyor ki bu anlamda ne yapmış olurlar? Namazı vaktinin dışına ertelemiş, daruret vaktine ertelemiş olurlar diyorlar. O zaman demek ki ikindi namazını ne yapacağız? Güneş sararmadan önce vaktinde eda etmemiz gerekiyor. Son vaktine doğru, güneşin batışına doğru ne yapmayacağız? Bırakmamamız gerektiğini söylüyoruz. Ve vaktu salatil magribi ma lem yagibi şafak. Ve akşam namazının vakti arkadaşlar, şafağın kaybolmasına kadar. Şafak dediğimiz şey ne? Güneş battıktan sonra hala güneşin ışınları gökyüzünde görüyoruz ya, ufağa baktığımız zaman, ileriye baktığımız zaman, güneşin battığı noktaya baktığımız zaman orada bir kırmızılık görüyoruz. Buna şafakul ahmar deniyor. Yani kırmızı olan şafak. Bir de şafakul ebyat var. Beyaz olan şafak. Bu gecenin daha ilerleyen vaktine kadar devam ediyor. Demek ki akşam güneşin batışı ile akşam namazının vakti giriyor. Ne zaman? Kırmızı olan şafak, yani güneşin o ışınları, oradaki gözüken o kırmızılık kaybolana kadar. Kaybolduğu zaman ne giriyor arkadaşlar? Yatsı namazının vakti giriyor. Nereye kadar? İlâ nısful leyl. Gecenin yarısına kadar yatsı namazının vakti. Yine ikindi namazında söylediğimiz şeyi yatsı namazında da ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Yani demek ki gecenin yarısına kadar yatsı namazının vakti ise o gecenin yarısından sonra fecrin doğuşuna kadar olan, o sabah namazının girdiği vakte kadar olan vakit ne? İttirar vakti. Yani şer'i özrü olanlar yatsı namazını o vakte kadar ne yapabilir? Erteleyebilir. Eğer şer'i bir özrü yoksa insanın nısful leyle kadar, gecenin yarısına kadar yatsı namazını ne yapması gerekiyor? Eda etmesi gerekiyor. Yani yatsı namazı günümüzde kış mevsiminde mesela 6'yı çeyrek geçe mi ezan okunuyor? Sen mesela sabah imsak vakti ne zaman mesela? Yani 5'te mesela akşam namazı okunuyor. Sabah 5'te de sabah namazının vakti giriyor. 12 saat. Yarıya böl. 6 saat. 5'e, akşam 5'e 6 saat ekle. 11. İşte o zaman sen ne yapman lazım? Gecenin yarısı ne oluyor? Gece saat 11'e kadar yatsı namazını, ihtiyar vakit, o zamana kadar ne yapabilirsin? Kılabilirsin. Ondan sonraya geçirdiğin zaman daruret vaktine geçiyor ki buraya da geçirmen için şer'i bir özrün olması lazım. Mesela örnek olarak bir adam doktor. Adam beyin ameliyatına giriyor. Akşam namazında örnek veriyorum. Sabah 7'ye 8'e kadar veyahut da ne bileyim sabah namazı vaktine kadar sürecek bir namaz. Bir ameliyat. Bu adam mesela saat gece 3'e 4'e kadar o ameliyatla meşgul olması lazım. Bırakma gibi bir ihtimali yok. Bırakırsa hasta ölecek. Bu adam gece 3'te yatsı namazını kılarsa diyoruz ki senin için bir sıkıntı yok. Senin şer'i olarak bir özrün var. Ama ben evde oturuyorum, bir sıkıntım yok. Saat 6'da ezan okundu, 7, 8, 9, 10 oldu. Ben öyle oturuyorum keyfimden. 11, 12, 1, 2 oldu. Hadi kalkayım şimdi yatsı namazını kılayım demek doğru olmayacağını ne yapıyoruz? Belirtiyoruz. Demek ki yatsı namazının vakti nısful leyle kadarmış. Yani gecenin yarısına kadar olan. Ve vaktu salatü subhi. Subuh ne demek? Sabah. Sabah namazının vakti ise arkadaşlar. Min tulu'il fecri ma lem tatla'i şems. Fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan bölüm. Yine biz burada şafakta ikiye ayırdık değil mi? Şafakul ahmar, şafakul ebyad. Yani o kırmızılık, ufukta gördüğün kırmızılık ve beyazlık. Hadiste kastedilen o kırmızılığın batışıydı akşam namazı. Peki fecir tan yeri diyoruz ya, tan yerinin ağarması. Burada yine tan yerini ikiye ayrılıyoruz. Bir yalancı olanı var, bir de sadık olanı var. Yalancı olan hangisi? İlk vakit girmeden önce, sabah namazından önce ufukta böyle bir beyazlık görüyorsun. Yalancı neden diyorlar? Daha sonra ondan sonra bir karanlık geliyor. Ondan sonra hakiki olan, sadık olan tan yeri geliyor. O sabah namazının giriş vakti. Ondan sonra bir daha karanlık mı olmuyor? Olmuyor. Ondan sonra artık hava yavaş yavaş ne oluyor? İlerleyen vakitte aydınlanıyor. O zaman fecri, yani fecr sadık dediğimiz fecirden ne zamana kadar? Güneşin doğuşuna kadar olan vakti biz ne diyoruz? Sabah namazının vakti olarak söylüyoruz. O zaman diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde mücmel olarak genel lafızlarla namaz vakitlerinden bize bahsediliyor. Ama sünnete dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, değil mi? Namaz vakitlerinin tafsilatlı bir şekilde hangi namazın hangi vakitte olduğu bize ne yapılıyor? Açıklanmış oluyor. Peki bir kimse namaz vakti girmeden önce o namazı kılarsa ve bunu bilerek yaparsa bunun hükmü nedir? Namazı batıldır, kabul olmaz. Aynı zamanda günahkardır. Bilerek bunu yaptığı için hatta bu günahkar olduğu durum onu ne yapar? Küfre kadar götürebilir. Niye? Çünkü sen Allah'ın diniyle bile bile dalga geçiyor değil mi? Öğle namazının vakti 12'de giriyor, örnek veriyorum. Sen diyorsun ki ben 11'de kılarım. Yani 11'de namazın vaktini girmediğini bile bile böyle bir şey yapman senin için nedir? Doğru değildir ve namazın da batıldır. Peki bir insan vaktinde girdiğini zannederek, vaktin girdiğini zannederek namazı kılarsa bu kimsenin hükmü nedir? Vakte girdiğini zannediyor. Daha sonradan ona beyan olunuyor ki namazı vakit girmeden önce kılmış. Tekrar eder diyoruz. Namazını tekrar eder ama günahkar olmaz. Çünkü girdiğini zannettiği için. Peki bir insan kasıt olmadığı için ama ilk verdiğimiz örnekte neydi? Kasıt var. Bile bile vaktinden önce kılıyor. Hem namazı batıl hem de günahkar. Hatta bu durum onu dinden çıkarmaya kadar ne yapabilir? Götürebilir dedik. Zannediyor ise, ya vaktin girdiğini zannediyor. Daha sonra beyan alıyor ise ona. Namazını iade eder. Günahkar olmaz. Peki bir insan vaktin girip girmediği ile ilgili şek ederse o vakitte namaz kılması gerekir mi? Şek etmiş. Şek ne demek? Şüphe. Şüphede olmak, yani tam ortadasın. Vakit girdi mi girmedi mi kesin bir şey söyleyemiyorsun. Yani hani ne girdiğe meylediyorsun veyahut da çıktı da çıktıyıp çıkmadığına şey yapamıyorsun. Bu insan vakit girmeden önce namazı kılsa ne olur? Diyoruz ki asıl olan vaktin girmediği. Değil mi? Sen şüphe ettiğin şey ne? Bu vakit çıktı, öbür vakit girdi mi? Burada şüphe ettin. Asıl olan ne? O vaktin çıkmadı. Çünkü sen şüphe, yani bilmiyorsun daha değil mi? Asıl olarak buradan buraya geçtiğine dair kesin bir elinde ne yok? Karine yok. O yüzden diyoruz ki o kimse o namazı ne yapamaz? Kılamaz. Yine aklımıza şöyle bir soru geliyor. Bazı mıntıkalar var değil mi? Kutuplara yakın olan yerler. Bakıyorsunuz bir gün içinde 24 saat gece olabiliyor. Bir gün içinde 24 saat gündüz olabiliyor. Hatta bu günde de sınırlı kalmıyor. Yeri geliyor 6 ay gece oluyor. Yeri geliyor 6 ay gündüz oluyor. Peki bu beldelerde, bu mıntıkalarda yaşayan insanlar neye göre hareket edecekler? Namazlarını neye göre belirleyecekler? Günde 5 vakit namaz kılması gerekiyor bu adamın. Bu konuyla ilgili öncelikle arkadaşlar elimizde şöyle bir delil var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Deccal'den bahsederken Deccal'in bir gününün bir yılla denk olduğunu, yani 12 aylık bir uzunlukta olduğundan bahsediyor. Deccal'in bir günü bir seneye denk olduğundan bahsediyor. Evet. Geldiği vakitte bir sene sürecek bir güne tekabül ettiğini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Çünkü sahabeler Deccal'in ne zaman gelip gelmeyeceğini bilmiyorlar. Belki onların zamanında da gelebilir değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin zamanınızda kesin gelmeyecek diye onlara bir şeyde bulunmuyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyorlar. Eğer böyle bir uzun bir günde şey yaparsak, yani biz bunu idrak eder isek, o zaman diyorlar ki namazları bir kez mi kılsak bizim için yeterli midir? Yani bir gün ya, ama bir sene uzunluğunda bir gün. O zaman hani bir öğle, bir ikindi, bir akşam, bir yatsı, bir de sabah namazı kılsak hani yeterli mi? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Kadrini takdir edin, o şekilde kılın. Yani ne yapın? Kendinizi bu şekilde şey yaparak, yani gündeki o 5 vakit namazınızı kılın diye sahabelerine bu şekilde uyarıda bulunuyor. Peki bakıyoruz bu takdir etme meselesiyle, hani bu şeyle ilgili ilim ehlinin ihtilafını görüyoruz. Yani buradaki takdir etmeden kasıt neye göre hesaplanır? Öncelikle bazı alimler diyorlar ki gece ve gündüzü olan en yakın ülke kendilerine ne yapılır? Örnek alınır. Mesela kutuplarda yaşıyorsun. İşte ne bileyim İsviçre'dir, Kanada'dır, bilmem neresidir. Yani oraya yakın olan en yakın ülkede gece ve gündüz mefhumu varsa oranın namaz vakitlerini alırsın. Ona göre ne yaparsın? Sen de sürekli gece veya sürekli gündüz olsa dahi namazını o şekilde eda edersin. Yine ikinci görüş olarak diyorlar ki gün ikiye bölünür. 12 saat gece, 12 saat gündüz olarak hesaplanır. Buna göre ne yaparsın? Namaz vakitlerini takdir edersin. Üçüncü bir görüş de diyor ki ilim ehlinden bazıları Mekke'ye göre ne yaparsın? Hareket edersin. Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَب۪يَّ Biz sana Arapça olan Kur'an'ı ne yaptık? Vahyettik. لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى اُمَّ الْقُرَى neresi? اُمُّ الْقُرَى Mekke. Mekke'dekileri uyarman için وَمَنْ حَوْلَهَا Onun etrafındakileri uyarman için biz sana ne yaptık? Kur'an'ı Arapça olan bir dille sana Kur'an'ı indirdik. Bu ayetten eğer köylerin, beldelerin anası Mekke ise, sende de bir sıkıntı varsa ne yaparsın? Oraya dönersin diyor. Ama bir racih olan görüş, ilk söylediğimiz görüş, sana en yakın olan beldeye dönüp oradaki namaz vakitlerine göre kendini ne yaparsın? O düzen içerisinde namaz vakitlerini takdir edip belirleyip namazını kılarsın. Peki yine genelde Ramazan'da da bununla ilgili sorular geliyor. Mesela bazı ülkelerde akşam namazının vakti uzun sürüyor. Yani mesela dedik ki o şafaktaki o kırmızılık akşam namazı, hani o kaybolduğu zaman akşam namazının bittiği, yatsı namazının vaktinin girdiği vakit. Hollanda'da bilmem nerede bazı ülkelerde dönüp baktığınız zaman bu şey saat gece 2'lere 3'lere kadar sürüyor. Peki bu adam yatsı namazını ne zaman kılacak? Şimdi normalde bize hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman bize vakitleri belirleyen akşam namazının özelliklerinden bir tanesi ne? şafağın kaybolması. Kaybolmuyor. O zaman hala akşam namazının vakti çıkmadı. Gece 3'e kadar sürüyor mesela.
Gece 3'ten akşam namazı mı?
Yabancı ülkede var.
Yabancı ülkelerde bu var. Diyoruz ki Şakir'in dediği gibi, eğer sonuçta bu şafaktaki batma gerçekleşiyor ise gece 3'te, saat 4'te de sabah namazının vakti giriyor ise, o zaman o vakit battıktan sonra bu zaman zarfında ne yapacaksın? Yatsı namazını kılacaksın. Eğer ama bu batmıyor ise, direkt onun akabinde güneş doğuyor ise, o zaman ne yapacaksın? Yine biraz önce dediğimiz gibi takdir etmeyi, yakın yerlere takdir edip yatsı namazının vaktini de ona göre belirleyeceksin diyoruz. Yine son iki rivayette Sahih Müslim'de geçen Bureyde radıyallahu anh ve Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazını kıldığındaki şeylerden rivayetlerde bize bahsediliyordu. Birincisinde diyor ki, وَالشَّمْسُ بَيْضَى نَقِيَّ. Yani güneş beyaz bir şekilde parlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldığında. Yani güneş hala etkisini ne yapmamıştı? Kaybetmemişti. Demek ki ikindi namazın vakti girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? İkindi namazını geciktirmiyordu. Yani güneşin sararmasını, etkisini kaybetmesini beklemiyordu. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'ın rivayetine baktığımız zaman, وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. Güneş hala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindiyi bitirdiğinde yüksekteydi. Yani vakti girmişti ama hala batışa ne yapmamıştı? Geçmemişti. Bu iki hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi namazını ne yaptığını görüyoruz. İlk vaktinde eda ettiğini görüyoruz. İlk rivayete dönüp baktığımız zaman güneşin bize sıfatından bahsediyor. Güneş beyazdı, parlak bir şekildeydi. İkinci rivayete dönüp baktığımız zaman güneşin mekanından bahsediyor. Hala yukarıda olduğundan bize bahsetmiş oluyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar, yatsı namazı haricinde diğer bütün namazları ilk vaktinde eda etmek daha faziletlidir diyoruz. Ama yatsı namazıyla ilgili Ebu Burda el-Eslemi radıyallahu anh diyor ki, كَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْاِشَى. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirmeyi ne olarak görüyordu? Müstahap olarak görüyordu. Yani yatsı namazının gecikmesi daha faziletli ama diğer namazların ilk vaktinde kılınması daha faziletli oluyor.
Yani şundan olabilir mi hocam? Yatsı namazını geciktirmenin ibadette daha fazla meşgul olmak. Yani biraz daha ibadeti zamana yaymak.
Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde yine diyor ya, eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim yatsı namazının vaktini, yani o vaktinde gecenin dedik yani en son bitiş vakti, nısful leylde kılmalarını onlara diye emrederdim. Ama ümmetime zor geleceğinden korktuğum için bunu ne yapmadım? Düşünsene bugün 11'de 12'de yatsı namazı emrolunsaydı gece o saate kadar beklemek zorundasın yani. Üzerinde bir farz var yani. Yani.
Ama iftarı tabii o zamanda kılması değil mi?
Tabii o zamanda kılması ama eğer şöyle bir onu da yeni kendi arasında tafsilatlı bir şekilde açmak lazım. Şu anda mesela camide ezan okundu. Cemaatle namaz kılınıyor. Sen iftar olan bunu gece 11'e erteleyeyim değil. Ama sen bir sebepten dolayı cemaate gidemediysen o zaman ertelemen senin için daha faziletli diyoruz. Yine bazı kişiler için namazı ilk vaktinde kılmak, ben müstahap demiyorum, bazı kimseler için namazı ilk vaktinde kılmak vacip, bazı kimseler için de son vaktinde kılmak vaciptir. Bunlara örnek ne olabilir? Aklınıza böyle bir şey geliyor mu? Birisine diyeceksin ki senin namazı ilk vaktinde kılmak senin üzerine vaciptir. Öbürküne diyorsun ki senin üzerine de son vaktinde kılman vaciptir.
Özürden dolayı.
Mesela hayızlı kadını buna örnek getirebiliriz. Kadın adetini biliyor mesela. Diyor ki ben genelde işte olduğu zaman öğle namazının vakti girdiğinde benim hayızımın başlangıcı. O zaman o kadına diyoruz ki sen namazını ne yapman gerekiyor? İlk vaktinde kılman gerekiyor ki senin namazı engelleyecek bir şeyle karşılaştığını bildiğin için sen ilk namazı ilk vaktinde kılman senin üzerine nedir diyoruz? Vaciptir diyoruz. Peki son vaktinde kılması gereken kimse için? Buna ne örnek verebiliriz arkadaşlar? Mesela bir adam var. Seferde olduğunu farz edelim. Kıblenin yönünü bilmiyor. Kıblenin nerede olduğunu bilmiyor. Kimseye de soramıyor. Kimse olmadığı zaman hani vakit çıkana kadar olmayacağını bildiği zaman orada içtihat eder. Ona göre kılar demiştik. Ama adam biliyor ki bu şekilde bu mesafede ilerlediği zaman vakit çıkmadan bir beldeye ulaşabiliyor. Bunu biliyor. O mesafeyi hani o mıntıkayı tanıyor. Oraya vakit çıkmadan ulaştığı zaman kıblenin yönünü insanlara ne yapabilecek? Sorabilecek. O zaman biz adama ne diyoruz? Sen o zaman vakti sona ertelemen gerekiyor ki o insanlara sorup namazını ne yapabilirsin? Eda edebilirsin. Eğer vaktin çıkacağından korkuyorsan, kimseyi bulamayacağından, böyle bir sende ilim yoksa, o zaman içtihat edersin. Namazını kılarsın diyoruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.